Şimdi Parmenides, Elertikler, yani önceki durumu bir toparlayalım, hatırlıyoruz değil mi önceki durumu? Yani bu aslında şey yapıyor mu, kafamızda ne kadar kalıyor bilmiyorum. Yani bunun tarihin dışsal ayrıntıları var, kim ne zaman doğdu, ortam nasıldı, hangi kentteydi, nereye gitti falan, bu tür tarihsel detaylar bunlar. Önemli yani, bunları bilmenin bir zararı yok ama yine de biz burada özel olarak o şeyi yakalamaya çalışıyoruz. Yani bunların arasındaki kavramsal etkileşimi. Yani bunlar yapılmış olarak düşünmüyorlar. Mesela Parmenides şeyi okuyor. Herakleitos'u. Ya da Herakleitos Elertikleri okuyor. Yani bunlar şeyde Pisagorcular onlar çok yaygın olarak biliniyor. Yani bunlar aslında çok yakın ilişkiler içindeler. Bazıları kendi aralarında arkadaş. Ve Parmenides yaşamının ileri bir şeyinde sırasında Atina'ya gelip oradaki felsefecilerle tanışmış. Sokrates onunla bir toplantıda bulunmuş. Yani böyle yakınlıklar da var. Şimdi bu arkadaşlıkları değil burada bizim önemli olan şey. Önemli olan birbirlerinin düşüncelerini izlemeleri. Ve yani o zaman o şey içinde, iletişim içinde bir süreklilik arayabiliriz ve bulabiliriz. Yani bu önemli. Bunlar böyle paradigmalar gibi durmuyorlar. Thomas Kuhn'un paradigmaları gibi. Birbirlerinden ayrı, birbirlerini etkilemeyen, birbirlerine bir şeyleri geçirmeyen paradigmalar olarak durmuyorlar. Yani Thomas Kuhn'un paradigma düşüncesinin altında yatan şey o. O şey diyordu. Her dönemin, topluluğun, kültürün vesaire kendi kavramları vardır. Örneğin Yunanlıların varlık dediği şey bizim için bambaşka bir şey. Yunanlıların devrim dedikleri şey bizim için bambaşka bir şeydi vesaire. Karşılaştırabiliyorsak, yani biz şey demiştik, kavramlar soyut olarak evrensel, zamanla ilgisi yok, uzayla ilgisi yok, kültürle ilgisi yok, göreli değil, saltık, absolut. Ama örneğin karşı görüş olarak Thomas Kuhn paradigmasını, paradigmacılığını alırsak, bu tamamen izole edilmiş kültürel odaklar düşünüyor. Yani odak da değil aslında, yani kültürel noktalar, atomlar ve bunlar birbirleriyle etkileşim içinde değiller. Değiller. Yani mesela Ptolemy astronomi ise kendi başına duran bir şey. Kopernik astronomisi bambaşka bir şey. Onunla hiç alakası olmayan, ortak hiçbir terimi olmayan bir şey. Analitik düşüncenin şeyini hatırlayacaksınız. Esas vurguladığı nokta yalıtılmaydı ve yalıtılmanın gerçek anlamı bu. Birbirinden kopuk, birbirini etkilemeyen, birbirine ilgisiz türlülük süreçleri. Arada bir şey yok, süreklilik yok. Çokluk var ama birlik yok. Şimdi Yunanların, Yunan felsefecilerin durumu tam tersine. Bunlar aslında bütün bir felsefe tarihi için durum tam tersine. Bunlar tam bir birliktelik içinde ve süreklilik içinde davranıyorlar. Yani birbirlerini yatsımaları da o sürekliliğin bir parçası vesaire. Yani felsefe tarihinde şeyi görüyoruz. İdeanın, kavramların adım adım gelişen açınımını ve ilerlemesini. Felsefe tarihinde ilerlemeden başka bir şey yok. Yani eğer yanlara doğru açılımlar görüyorsak, dallanıp budaklanma gibi, onlar da aslında eksik olan bir tablonun parçalarının ortaya çıkması. Yani şu var, insan kendinde potansiyel olarak bulunan her şeyi ortaya dökme eğiliminde. İyilik ve kötülük olarak, gerçeklik ve yanlışlık olarak hepsi, güzellik ya da çirkinlik olarak. Yani insanın sanki öyle bir şeyi var, belirlenimi var. Yani yapabileceği en büyük kötülüğü yapacak, yapabileceği en çirkin formu üretecek ve yapabileceği en saçma düşünceyi üretecek. Böyle diyebilir miyiz? Her şeyi deneme, evet. Yani böyle boş bir nokta bırakmıyor. Yani sanki bütün potansiyeli, o sonsuz potansiyeli şey ortaya dökmek istiyor ve döküyor. Yani dökmesinden de hiçbir engel yok. Şimdi İonyalılar fizikçiydiler ve onlar kavrama ulaşamıyorlardı. Tasarımda kalıyorlardı. Ama yine de aynı zamanda o tasarımları, arkeleri evrensel olarak aldıkları için belli ölçüde bir çıkarsama şeyi vardı. Çabaları görüyorduk, çıkarsama. Yani ülkeden her şeyi çıkarsama ve tabii onu da o fizikçiler oldukları için görgü yollarda yapıyorlar. İşte seyrelme, yoğunlaşma, buharlaşmayla falan filan, yani biliyoruz o şeyleri. Değişik dışsal aygıtlar kullanıyorlardı. Pisagorcularda durum biraz değişiyordu. Pisagorcular sayıyı ilke olarak aldıkları için orada yine şeyle, kavramla karşılaşmıyorduk ve kavramın mantığı orada bulunamıyordu. Orada da dışsal bir mantık vardı. Pisagorcular sayıyorlardı. Sayıyorlardı. Ve sayma şey değil, çıkarsama değil. Yani her şeye bir sayı veriyorlardı ve tamamen o yani sayılarla uğraşanlarda belki dikkat etmişsinizdir. Bir tür gizemcilik eğitimi var. Harflerle falan uğraşanlarda hurafecilik var. Hurafecilik harflerin arkasında anlam arama falan gibi bir şey var. Değil mi? Hurafeciliğin anlamı mıydı? Harflerden türetilmiş bir şey. Pisagorculukta da sayılarla aşırı ilgi onları sayı gizemciliğine götürüyor. Yani gizemciliği nasıl götürüyor dersek, en azından orada usun açıkça işlemeyişi ve bulunmayışı gizemciliği yasaklayıcı bir etmen olmasını engelliyor. Yani gizemcilik yasak değil. Usun olmadığı yerde gizemciliğe kaymak son derece şey, kolay. Ve bu şeylerde öyle değil. Artık Parmenides'te, Elektrikler'de şey görüyoruz. Yani bugün de hiç yabancı olmayan bir düşünce iklimini görüyoruz ve özel olarak Parmenides ve Elektrikler şey, bugün modern dönemde analitik okulun bir yerde şey gibi görünüyorlar. Erken bir versiyonu görünüyor ama aslında alakası yok, onu şey yapacağız. Neden alakası olduklarını da görmeye çalışacağız. Şimdi bir var diyor Parmenides. Her şey birdir ve ya da varlık vardır.
Parmenides'e geçmeden işte borcularla ilgili bir insanın ve düşüncelerin birliği olarak düşünceler diyor. Şimdi bu bizim anladığımız mı diyecek mi? Yoksa yani eşleme şeklinde yaptılar bunu biz mi?
Şimdi bu Platon'un çözümlemesi. Pisagorculardan gelen bir şey değil. Yani Pisagor'un kendi yarısı zaten yok. Bu Platon'un sayıların, sayı kavramı konusundaki çözümlemesi bu. Yani sayılar diyor, bir idealar ve real şeyler arasında durur. Neden öyle durur falan onun tartışması. Neden idealara benzer sayılar? Çünkü işte yaratılmazlar, ilksiz, sonsuzdurlar. Neden duysal şeylere benzerler, idealara değil de? Çünkü idealar birken sayılar çokturlar, duysal şeyler gibi. Yani şimdi orada duysal olması, şimdi üç aşama var görüyorsak, yan yanlar fizikçiler. Arada pisagorcular var.
Bunlar...
Yani bu neyin aşamaları? Bu şeyin aslında. Şimdi felsefe başladı. Daha doğrusu bilimsel özgür düşünce başladı tarihte. Artık bunlar mitolojiyi bıraktılar ve usun gücüyle, düşüncenin gücüyle ve duyuları da bıraktılar. Burada en önemli şey o. Şeyler ayrılmaları, analitik düşünürlerden ayrıldıkları birinci, modern analitik düşünürlerden ayrıldıkları birinci nokta bu. Bu elektrikler olsun, elektrikler, bütün hemen hemen şey yapmıyorlar. Duyuları, duysal bilgiyi bilgi olarak saymıyorlar. Algılara bilgi kaynağı olarak inanmıyorlar. Onlara sanı kaynağı diyorlar. Ve sanıyla bilgi arasında da tabii ki şey var, ciddi fark var. Ama modern dönemde o felsefi derinlik yok. Anglo-Sakson düşünürlerde kesinlikle yok. Amerikalılar da aynı şekilde. Yani felsefenin, o düşüncenin derinliğine girmeyi gerektiriyor felsefe. Ama bu İngiliz kültürü şey, yüzeysel ve sığ bir kültür, girerler şeye.
Yani onlar duyulara, dokundukları şeylere, gördükleri şeylere gerçek diyorlar.
Düşündükleri şeyleri değil. Burada tam tersine. Görülen şey, duyumsanan şey, algılanan şey gerçek değildir. Çünkü değişmektedir ama gerçek değişiyor olamaz diyorlar. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyeceğiz bu şeyleri. Noktalar. Yani bu Anglo-Saksonlar üzerinde durmam, bu Parmenides'te göreceğimiz analitik tutumun ötekilerden, yani modern analitiklerden ayrımına dikkat etmemiz gerekiyor ve O önemli. Eğer bunları çözümleyebilirsek karşılığında çok sağlam bir altyapı kazanmış olacağız. Yani bu
aslında şey,
birey olarak da bizlerin karşılıklı eğitimi diyelim, o süreçte bir dönüm noktası olabilecek düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Yani hem karşılıklı tarihinde şey, çünkü ilk kez burada şeye geçiyoruz, kavrama geçiyoruz. Fiziksel şeyleri bırakıyoruz, İyonyalı düşünürlerin arkelerini, o duygusal fiziksel arkelerini bırakıyoruz ki
onlar da aslında kendilerinde evrensel oldukları için onları biz düşünce tarihine ya da felsefe tarihine alıyoruz. Yani orada
felsefenin şeyi var, böyle çok ilkel bir durumu var.
Yani Thales ya da Anaximander, bunlar gerçekten şeyler. Anaximander'in evren şemasını hatırlayın ya da kozmolojisini, yani orada şey var.
Yani spekülasyon var, kurgu var ve ama hepsi bunların şeyle yapılıyor. Düşüncenin kendi kaynaklarıyla yapılıyor. Dışarıdan
mitolojiye falan başvurmadan yapılıyor. Ayrıca bunlar geometriyi geliştiriyorlar, tanıtmalar yapıyorlar. Başka bilimlerde de tohumları atıyorlar hiç olmazsa.
Ve bu dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan bir şeydi. O da önemli bir nokta. Şimdi evet, şeye geldik. Eleatiklere. Ksenofanes'le başlıyordu Eleatikler. Ksenofanes daha çok bir şair gibiydi, bir yazar gibiydi ve daha çok dinle ilgileniyordu. Ve din ilgisini gördük. Yani dini o insan düşüncülükten kurtarıyor. Aslında o da şey, bugün yine güncel sorunlar arasında sayılabilecek şeylerden biri. Yani sık sık o da evet, yani tanrıların işte şey gibi olmaması gerektiğini, insanlar gibi falan, insan biçimde olmaması gerektiğini söylüyor. Ve onu uzatmayalım. Yani orada şeyleri lütfen okuyun. Yani bu internetteki dosyaları. Çünkü hem onlar bu çalışmalarla daha sonra daha kolay anlaşılacak. Hem de yani burada her noktayı gerçekten çok fazla ayrıntılı olarak işleme şansımız yok, zamanımız yok yani. O yüzden onları bildiğimizi varsayacağız ve yani bu şeylerin artık zor gelmemesi, kapalı gelmemesi lazım. Özellikle ön sokratiklerle ilgili olan dosyaların. Şimdi Ksenofanes, ya da kısaca bakalım Ksenofanes'e. Doğa üzerine yazıyorlar kızlarsız ve evet, mesela tek tanrı tanrılar ve insanlar arasında en büyüğüdür. Metinde ne de içinde ölümlere benzer. Bu daha çok şeye benziyor. Musa'nın tanrısına benziyor. Yahova'ya benziyor. Yani tek tanrı ve bu 6. yüzyılda
Musa'nınki 14. yüzyılda, arada 8
yüzyıllık bir fark var. Bu da başka tanrıları kabul ediyor Musa gibi. Musa da kendi tanrısının başka tanrıların yanında en büyük olduğunu, en güçlü olduğunu iletiriyor.
Ama yine de şey vardı, yani o kendi kavmiyle birlikte düşündüğümüz zaman tek tanrıcılıkta diyebileceğimiz bir durum.
Yani Musa en azından şey yapmıyor, kendi insanlarına, kendi halkına çok tanrıyı öğretmemiyor, tek tanrı öğretiyor. Çünkü Mısırlılar o dönemde Firavun'u tanrı olarak kabul ediyorlar ve başka tanrıları da çok sayıda tanrıları var Mısırlılar, biliyorsunuz. Şimdi o tanrının birliği, tekliği kavramına nasıl gelindiği şey önemli bir soru. Temalar aynı, o yüzden isterseniz çok fazla şey yapmayalım, soyalanmadan. Polimendes'in şeyini, metinlerine geçelim. Çünkü o bunu da kapsıyor. Şimdi
şimdi yaşamına bakalım.
510'da doğmuş ya da 500 yıllarında yaklaşık olarak. Yani Sokrates'le karşılaştığına göre şeye yaklaşıyoruz artık. Yani o esas felsefenin en parlak dönemine doğru yaklaşıyoruz ama daha yaklaşık 100 yıl var. Platon 400 Aristoteles'ten sonra parlayacak. Aristoteles 4. yüzyılın ortalarına doğru, yani geriye doğru 350'ler, 360'lar. 399 Sokrates'in ölüm noktası, yani ölüm zamanı 399. Ona göre ölçebiliriz şeyleri. Yani 200 yıl içinde Sokrates de dahil olmak üzere Platon'a kadar geliyor şey, ön Sokratik felsefe. 200 yılda biraz ağır düşünüyorlar. Bu kadar şeyi düşünmek için 200 yıl gerekmiyor, değil mi? Evet.
Elia'da doğuyor.
Bu panelde şey, yani yazılardan siz de göreceksiniz, şey gibi görünüyor. Gerçekten bir karizma gibi görünüyor,
bir mit olmuş. Büyük
saygı görüyor. İşte bir Parmenides yaşamı diye bir deyim dolaşıyor ortalarda. Ve Parmenides yaşamı da şey, yani örnek yaşam olarak gösterilen bir şey. Anaximander'de Kısa Panelist'ten söz edildiğini duydu ama ikinciyi izlemedi. O amniyoseksoloji Diokartes ile birlikte yaşadı. İkinciye bağlandı. Şimdi bu Diokartes'in anlatım yolu, yani bu bir felsefe tarihçisi olarak kabul ediliyor. Bazen gerçekten çok saçma şeyler de yazıyor ve saçma tarzda da yazıyor. Yani bu çeviri yanlış bir kimi izledi, kiminle yaşadı falan. Ama önemli bir kaynak şeyde felsefe tarihinde. Xenophanes ve Zenon'un arasında bir şey. Panedes, Xenophanes'in öğrencisi, arkadaşı. Evet, öğrencisi. Ve Zenon'la Melissos da Panedes'in öğrencileri. Yani siz de bu Panedes'ten sonra Melissos ve Zenon'u inceleyeceğiz. Onlar çağdaş tabii ki. Ela'yı görüyorsunuz değil mi? İtalya'da. Ve yıl ne zaman? 500. Roma ne zaman kuruldu? Ya da yani en azından o şey efsanevi kuruluşu 700 yıllarında. Demek ki Roma 200 yıldır mayalanıyor ama hala ses yok Roma'da. Sabinlerle uğraşıyorlar, Etrüsklerle uğraşıyorlar vesaire ve orada o ağır ağır o şey haydutlar devleti öyle deniyor onlara. Roma aslında bir haydutlar devleti. Çünkü Roma devletini kuranlar şeyler, çobanlar. Ve girip Sabin kadınlarını kaçırıp ancak o şekilde kadın sahibi olabiliyorlar vesaire. Yani çünkü kimse o bölgede onlara kadın vermek, kız vermek istemiyor. Hani Romalılar orada yavaş yavaş gelişiyorlar, büyüyorlar ama henüz dünya tarihinde hiçbir şeyleri yok, önemleri yok. Ve Yunanlar gidip oralarda gördüğünüz gibi kolonileri kuruyorlar ve o kapı tutuyor. Evet. Yine içersen sıcak kutu. Şimdi hepsi. Evet, yani orada gördüklerimiz hepsi Yunan kolonisi. Tamam, Sicilya biraz aşağıda.
Yaşamı varmış efendim.
Yasalar varmış. Elia'nın yasalarını anlayacak varmış. Şimdi bunlar anlatılan şeyler, yani karşılama değil, sadece söylenen şeyler değil. O dönemde insanların nasıl yaşadıkları, yani şimdi o konuda ben nasıl bir imaj oluşturacağız, biraz şey, onu saptamak zor ama yani böyle yerlerde yaşıyor bu insanlar. Şimdi bu şey, Akropolis'in ileri durumlarından birisi. Yani şu resmi biliyorsunuz. Şimdi bunlar şey değiller. Elea İtalya'da küçük bir yer, tahminen 50 bin ya da 100 bin, belki de daha küçük bir kent ve felsefeciler yetiştiriyor. Yani bunlar oralara giden Yunan şeyleri, yani, ayrıca mesela Kartaca şey, Fenike kolonisi, bugün Filistin dediğimiz yerin Kartezyalılar ve o Kartezyalılar da Roma kentine, Roma İmparatorluğu, Roma devletine oldukça zorluyorlar Nivaldi biliyorsunuz. Bunlar belli bir nüfus fazlasını gönderiyorlar. Çünkü şey yok, o kentin içinde barındırma, besleme şansları yok ve o şekilde bütün Akdeniz kıyılarını ve bütün Karadeniz kıyılarını bunlar nokta nokta dolduruyorlar. Kırım'da, yukarılarda, Azak Denizi'nde falan şeyler var. Yunan kentleri var. Bütün tapınaklarıyla, tiyatroları, her şeyi. Şimdi tiyatro kuruyorlar.
Bir yerde böyle kentlerden kuruyorlar mı? Koloniler bayağı bir iş.
Onu düşünmeye çalışalım. Yani kuruyorlar. Ayrıca her şeyi kuruyorlar. Tiyatro, mesela Roma topraklarındaki Yunan kentlerinin şeyleri var. Tiyatroları var. Bunlar şey, ya o dönem şey bir gerilik dönemi değil. İnsanların aslında son derece erdemli oldukları, temiz olduğu, mesela şu görünüşe bakın. Yani bunu bir şeyde modern dönemde bile bu şeyi göremezsiniz. Vakar ve din böyle evet. Bu bir şey. Muhtemelen Athena. Yani bu aslında evet demesi olduğunu şey yapamıyoruz ama şey yok aralarında mesela Athena'da özellikle büyük sınıf farklılıkları yok. Çok fazla yani bunlar olduğu zaman da büyük dramatik olaylar oluyor işte Solon o öyle bir durumda müdahale ediyor yani yoksulların borçları çok artıyor ödeyemez duruma geliyorlar kendileri bedenlerini satıyorlar ve artık o noktada şey Solon'a başvuruyorlar ve düzeltiyorlar onun dışında Perikles bu insanlığın yarattığı en büyük devlet adamı olarak kabul ediliyor yani bunun gibisi yok yanına ikinci olarak koyulacak bir devlet adamı yok. Ve şu manzara Perikles'in ürünü aslında. Yani bunu yapanlar tabii ki Yunan sanatçıları, Phidias, Praxiteles ya da başka pek çok şey var. Bunların içinde mimar, heykeltıraş. Ama o işin ruhu, onu organize eden, başarılmasını sağlayan insan Perikles. Ve yani tiyatro sanatçılarını düşünün. İşte Sofokles, Euripides, Aristilus vesaire, Stefanes, yani bunlar ölümsüz sanatçılar. Bugün de bunların şeyleri etkiye sürüyor. Yani bugün milyonlarca insan bunları okuyor, sahneliyor, seyrediyor vesaire. Tabii ki Batı'da bu. Hintliler ya da Çinliler yapmıyorlar. İranlar yapmıyorlar. Bu nedense oralara yabancı bir kültür. Türkiye ortada. Yani biz henüz şey değiliz. Dünya kendinin neresine dayandığımızın bilincinde değiliz. Aslında biz de kendi kültürümüzü bu kültüre dayanıyoruz ve bunu algılamıyoruz ya da az algılıyoruz. Ve bunların şeyleri böyle, kentleri böyle, yasaları var ve önemli olan şey ve bütün doğuda olmayan şey bu kentlerde yaşayan bireyler birey, özgür. Yani genellikle şey, yöneticilerini kendileri seçiyorlar. Genellikle yasalarını büyük toplantılar halinde kendileri onaylıyorlar, hazırlıyorlar. Kararlarını falan hep birlikte alıyorlar. Roma'da da aynı şey var. Ki o da biraz Yunan kimliğinin etkisini gösteriyor orada. Ya da daha sonraki etkileşimler, yani Romalılar o şeyi kabul ediyorlar, kuralı. Ama doğuda bir Darius'un halkına danıştığını düşünebiliyor musunuz? Ya da bir firavunun. Yani oradaki tim farklı. Onlar da gelişiyorlar. Orada da uygarlık var, orada da kültür var, orada da kağıt bulunuyor, barut bulunuyor. Aslında Yunanların bütün bir kültürel altyapıları oradan geliyor. Yani Yunanların hemen hemen kattıkları hiçbir şey yok. Ne mitolojide, ne de mimaride ama form dışında. Yani sütunlar, heykeller falan bunların hepsi Mısır'da da var. Persepolis'te de var. Ama şöyle bir tablo yok şeyde, Mısır'da yok. Orada daha cüsseli sütunlar, işte piramitler. Yani o kültür olarak karşılaştırabiliriz ve diyebiliriz ki bu daha ileri bir kültürel aşama. Yani burada güzellik ideal biçimine gelmiş Yunan heykelinde ama Mısır heykelinde henüz o idealliği bulamamış. Yani Sphinx'i düşünün, yarı insan yarı hayvan kumun üstünde duruyor ya da daha başka Mısır yontularını. Orada şey yok. Tabii tartışma değil mi?
Evet.
Tamam. Orada henüz o Yunan inceliği yok ve o incelik şeye bağlı. tine bağlı. Yani coğrafyaya ya da başka şeylere değil. Çünkü daha sonra tekrar kazanılabilecek olan bir şey. Yani bu tip klasik form daha sonra İslam bunları şey yapıyor, yasaklıyor yani özellikle heykeli.
Heykellerin gördüğünüz. Onlar Yunan ve Mısır'ın arasındaymış gibi.
Fenike?
Fenike heykelleri. Yani Mısır etkisi de var, Yunan etkisi de var, tam arada kalmış.
Bir geçiş şey. Onları bir ara şey yapacağız. Yani o evet o sanat çalışmalarında aslında Afrika şeyinden başlayıp Afrika'daki sanat yapıtlarından buraya doğru getirmek lazım. Şimdi biraz önce o resimleri izlerken belki fotoğraf sözü edildi. Yani o konuda yine bu o da bununla bağlantılı. Orada fotoğraftan fazlası var ya da yani sanatçı, klasik sanatçı gördüğü nesneyi idealize ediyor. O klasik sanatçının kavramı bu. Gördüğü nesneyi fotoğraf gibi almıyor, idealize ediyor. Yani ona saltık güzellik biçimini vermeye çalışıyor. Verebiliyor mu? Veriyor. Yani müzikte, resimde, yontuda. O yüzden onlara fotoğraf olarak gören, şimdi şöyle bir şey var, yani bu aslında hepimiz için geçerli olan bir şey. Yani estetik duyarlılık gelişen bir şey. Bunun anlamı, yani gelişmenin ve gelişmemenin birliği. Dolayısıyla alt kültürlerde ya da, yani aslında bir çocuğu alırsak, kendimizi alırsak, bizde de bu duyarlılığın zaman içinde geliştiğini ve büyüdüğünü şey yapabiliriz, hatırlayabiliriz ya da doğrulayabiliriz. Yani o yüzden bir güzelliği algılayamayan bir bakış açısı oraya şey diyebilir, fotoğraf diyebilir. Yani klasik sanatçılara, klasik ressamlara karşı yapılan en sık şey, Benat'ın en sık suçlama mı? Ne oldu? Kaç taraftan yok mu? Şimdi
yani Parmenides'indeki yaşamdan farklı bir şey getirmiş yaşam.
Parmenides'in yaşamı ne diyor? Şurada bir yerde yazıyor.
Yani özel bir durumu mu var?
Özel bir durumu şimdi özel bir durumu
burada bunlar da yazıyor ama ben onu da sevgililer bu arada.
Sen onun sevgilisi.
Evet.
Şimdi onların evet.
Zenon'un
sevgisi herhalde. Parmenides 65 yaşındayken Zenon 40 yaşlarında. Aralarında 25 yaş fark var. Evet. Ya onu da konuşmuştuk değil mi? Yunanlılar arasındaki o şey erkek erkek ilişkisini şimdi o zaman burada kentleri kuruyorlar Yunanlar ve bunlar ana kentin bütün kültürüyle aynı kültürü paylaşıyorlar, aynı dili paylaşıyorlar, aynı kitapları okuyorlar, aynı felsefecileri, aynı tiyatro sanat yazarlarının oyunlarını sahneliyorlar ve yani Yunan kültürü homojen. Aslında Helenik daha İskender'le birlikte o kültür şey tam bir şey kazanıyor yani. Dünya evrensellik kazanıyor diyebiliriz çünkü şimdi o bizi biraz daha tarihe götürecek. O yüzden oraları fazla girmeyelim. Bu yani İncil'in Yunanca'da yazıldığını düşünürseniz eskisi de dahil olmak, eski ayet de dahil olmak istiyor. Yunanca'da o zaman Helenik Yunan dininin ne kadar etkili olduğunu ve ne kadar yetenekli ve güçlü olduğunu şey yapabiliriz, çıkarabiliriz. Yani o ve biz eninde sonunda bu bölgenin kültürünün bir şeyi, senteziyiz. Bu ülkenin tini olarak ve farkına varmasak da tarihsel kökenler unutulmuş olsa da bugünkü kültürel tözümüzün temeli bu. Yani bu kültür. Biz Çinliler gibi yetişmedik ya da Hintliler gibi yetişmedik. İranlılar gibi de yetişmedik. Özellikle Cumhuriyet döneminde biz şey gibi yetiştik. Avrupalılar biliyor işte, Amerikalılar biliyor işte, pek çok. Yani şimdi Türkiye şey yaptı, o nüfus artışı ve onların kentlere girişiyle biraz doğuya kaymış gibi göründü ama kayma değil aslında, sadece şey, o nüfusun kendine öne çıkarması gibi bir fenomen var şu anda yaşadığımız şey o. Yani cahil bir kesim, büyük bir halk kesimi uyandı, kalktı ve her yere girdi. Üniversitelere, kurumlara, gazetelere vesaire. Hepsi. Parlamentoda dahil olmak üzere tabii ki. Ve şu an yani demokrasinin şey bu, dezavantajı bu. Delil açıdan çünkü yani şimdi biraz yine felsefeye dönelim. Sokrates elektrik dizge üzerine şunları söylüyor. Yine bir Parmenides'e yönelik saygı anlatımlar görüyorsunuz. Yani Parmenides şey, daha sonra Empedokles bir şey var. Benzer bir durum var. Aslında bir şey bu arada öyle. Yani bunlar bir yerde tanrılaş, azizleştiriliyorlar ya da yüceltiliyorlar. Yani bunu felsefeyle ilgili olarak da kazanıyorlar. Felsefeden ayrı olarak da kazanıyorlar. Yani Melissos örneğin Parmenides'in öğrencisi, o bir amiral ve Yunanları yenen bir savaşta Samos donanmasına komutanlık ediyor. Aynı zamanda felsefeci. Parmenides, işte Pisagorcuların kendilerinin politikada çok yakın ilişkileri var ve kentleri yönetiyorlar. Onu geçen haftalardan birinde şey yapmıştık. Nasıl olduğunu, resmen kentleri yönetiyorlar. Yani ve o aynı zamanda da şey, kent içinde son derece iyi bir durum yaratıyor. Yani öyle despotluk, diktatörlük falan yapmıyorlar. Parmenides de şey, bir tür yaşamacı, Solon gibi. Şimdi ama Parmenides'in özelliği şey, felsefeci olması ve o düşüncenin ondaki özgürlüğünü ve sağlamlığını ve gücünü görmek gerekiyor ve onu yapmak çalışacağız. Şimdi Sokrates, Parmenides için saygım daha büyük çünkü Homerik dilde konuşursak bana hem saygıya değer hem de güçlü görünüyor. Onu yaşlılığı sırasında tanıdım ve ben henüz çok gençtim. Ondan harika şeyler dinledim. Şimdi Platon'un Parmenides diyaloğunu biliyoruz. Bir üzerine ve o diyalog Platon'un bir kurgusu aslında. Yani orada Sokrates de katılıyor ve Sokrates ve Parmenides ikisi diyaloğun şeyi gibi yani motor güçleri gibi görünüyorlar ama o tarihte Sokrates'in öyle bir felsefi güç göstermesi pek olası değil ve dolayısıyla orada Platon Sokrates'e kendi düşüncelerini ya da kendi sözlerini söylettiriyor. Kullanıyor sadece ve kullanabilir. Parmenides yaşamı şurada yazıyor. Şimdi burada yine tartışacağımız, izleyeceğimiz noktalardan birisi bu felsefe tarihindeki süre ilerlemenin mantıksal ilerlemeyle paralelliği. Yani eğer Parmenides, şimdi mantıksal olarak Parmenides'in Herakleitos'u öncelemesi gerekir. Çünkü Parmenides varlık kavramı ileri sürmüşken Herakleitos oluş kavramını ileri sürdü ve oluş kavramının kendisi varlık kavramını gerektiriyor. Ama varlık kavramı oluşu gerektirmiyor. Yani o zaman önce Parmenides sonra Herakleitos gelmedi. Şeyde tarihte tersi gibi görünüyor. Önce Herakleitos sonra Parmenides. Bu eğer kafamıza takılırsa döneceğiz bu konuya. Şimdi ya şeyi hatırlayalım. Bir gelişme ancak süreklilik içinde olabilir. Yani paradigmatik bir süreç, bir paradigmatik bir durum varsa, böyle birbirinden yalıtılmış örneklerin durumu varsa, burada bir gelişmeden, bir bütünlükten, bir süreklilikten söz edemeyiz. Edebilir miyiz? Yalnız mantıksal bağlantılar bunlar. Yani o yüzden bu Parmenides ve Herakleitos ilişkisini bu süreklilik mantığına göre sorgulamamız gerekecek. Yani düşünce ilerliyorsa o ilerlemenin temeli olduğu için ilerliyordur ve yani ilerleme kesin ve kesin sürekliliği gerektiren bir şey. Ya da gelişme tarihi. Ve burada aslında gelişme var felsefe tarihinde. İnsanlık tarihinde olduğu gibi bir gelişme var ve bu gelişmenin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Bu aynı zamanda mantıksal olsun kendini izleyişindeki süreç de felsefe tarihinin sürecine koşut olarak gidiyor. Bu yani örneğin Hegel'in mantık biliminin ilerlemesiyle, açılmasıyla felsefe tarihinin açılması arasında birebir şey olması gerekir. Koşutluk olması gerekir. Bunu göstermek belki şey olur. Çok zor olabilir ya da olanaksız olabilir. Ama düşünce bir aşamaya gelmişse, o eğer bir aşamaysa ön evrelerin geçirmiş olmasını gerektirir. Yani örneğin töz kavramına gelmişse düşünce ve onu arkeye yapıp, onu ilkeye yapıp, onun çevresinde bir sistem kuruyorsa o kavrama gelmek için zorunlu olarak geçmiş olması gereken momentleri geçmiş olmalı. Yani birdenbire şeye sıçrayamaz, töze sıçrayamaz düşünce. Sürekliliğin anlamı o. Yani sıçrama ancak kendinde kapsamına olabilir. Böyle bir sıçrama söz konusu ama sıçrama deyince bir şey anlarız genellikle. Yani birden ona sıçramak, birden 20'ye sıçramak, şuradan buraya sıçramak. Sıçrama fiziksel olarak olanaklı bir şey. Ama örneğin şeyi düşünelim. Yani belli temel işlemlerin, toplama ya da çıkarma işlemini bilmeden İntegral çözümlemesi yapılabilir mi? Ya da integral kuramı oluşturulabilir mi? Onun gibi bir şey. Yani orada bir süreklilik gerekiyor ve felsefe tarihindeki o süreklilik insan bizler için de geçerli. Yani biz töz kavramını mı öğreneceğiz? Ya da öz kavramını mı öğreneceğiz? Nedir bu kavram? O zaman ona götüren süreci öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü onun bilgisi, onun üretimi yine bir ve o üretim dediğimizde de o kavramın çıkarsanması. Yani usun bilinçli olarak yaptığı şeyi felsefenin kendisi bilinçli olarak yineliyor. Yani felsefe aslında usun doğal işleyişine bir öykünme, bir tür simülasyon. Yani us kendinde böyle çalışıyor, mantık, insan mantığı kendinde böyle çalışıyor ve felsefe tarihinde de felsefecinin yapmaya, insanın yapmak çalıştığı şey o işleyişin şeyini bulmak, açılımını bulmak ya da nasıl olduğunu bulmak. Ve burada eletiklerle o şey olanaklı oluyor. Yani düşüncenin açılımını izlemeye başlaması olanaklı oluyor. Çünkü eletikler arı kavrama ulaşıyorlar. Arı kavram. Bu felsefe için gerekli olan şeydi. Yani arı kavramı ulaşmak. Tasarımla felsefe yapılmaz ve yapılmadı. Yani bu İonyalılar o işi beceremediler. Yaptılar. Yaptıkları şey enteresan. Ama öyle bir mantıksal açılımın artık kendini ortaya koyduğunu göremiyoruz orada. Sürekli zorlamalar var, takılmalar var ve o eletiklerdeki düşünce akışkanlığı ve diyalektik onlarda yok. Çünkü tasarımlarla uğraşıyorlar. Psikolojiler için de aynı şeyi söylüyoruz. Buralarda felsefe doğmaya çalışıyor. Yani hem var hem yok. Tam oluş süreci ve burada artık felsefeden söz edebiliriz. Ama bunların da şeyi var. Göreceğimiz gibi büyük yani kavramı elde etmelerine rağmen en yanı olarak şöyle diyebiliriz. Burada kavram ortaya çıkıyor, kendini gösteriyor ama ona rağmen o kavram onlar tarafından şu anda bizim gördüğümüz gibi görünmüyor. Yani çünkü basit olarak söyleyeyim, Parmenides varlık kavramını özdeksel, sınırlı bir küre olarak görüyor. Bu olabilir mi? Yani varlık var, arı varlık var, kavram vesaire. Tamam, felsefe başladı diyoruz ama ondan sonra bir de bakıyoruz ki Parmenides'in varlık dediği şey resmen granit bir küre. Sının hem de. Yani burada şeyler var. Bazı takılmalar var. Bazı yanlış aktarmalar var. Şimdi Parmenides gibi bir insanın belki de yani onu düşünebiliriz. Böyle bir düşüncede böyle bir zayıflık göstermesi pek olası değil. Acaba orada ne var falan diye merak edebiliriz. Gerçekten de bir şeyler olabilir. Yani buradaki datalar şey değil, çok çok güvenilir şeyler değil. Yorumlar yanlış, aktarmalar, el yazmaları yanlış. Pek çoğu kopup gitmiş. Yani evet. Şimdi evet. Yani bu eletik, o Parmenides, Platon'un Parmenides diyaloğunda aslında o düşünceler şey, Platon'un kendi düşünceleri ve yani orada Sokrates çok genç ve Platon da yok gibi bir durumda. O yani ya da yeni doğmuş Platon bebek olması gerekiyor. Platon, şey Sokrates ve Parmenides görüşürlerken, konuşurlarken. O diyaloğu yani çok güzel bir Türkçe çevirisi olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü biz onu birlikte okuduk ve bazı yerleri gerçekten çok hantallaşmış Türkçe metnin. Ama yine de okumaya değer ve yani onun Türkçesi var. İngilizcesinden de okunabilir. Şimdi Parmenides bir yana düz yazı geleneğini bozarak. Burada da bir yine problem var. Yani çünkü bir takım yazarlar şey diyorlar. Yani biz bunları şeylerini göremiyoruz, orijinallerini göremiyoruz. O yüzden o konuda kendi yargımızı geliştirecek durumda değiliz. Ama işte şiirle başlıyor diyorlar. Yani sanki Thales'in bir yazısı yok. Anaximander'in ve Anaximenes'in ve onların normal olarak şiir kullanmış olmaları gerekir. Fakat yani başka kaynaklarda şöyle deniyor. Yani onlara güvenerek ben bu şeyi yazdım. ya düz yazı geleneğini bozuyor. Ve bu gerçekten şiir. Parmenides'ten kalan şey. Doğa üzerine metni. Ve ayrıca şiirin de felsefi düşünceye getireceği kısıtlamalar var. Çünkü yani işte ölçüye uydurmak zorundasın. Uyak varsa uyağa uydurmak zorundasın. Orada düşüncelerle şey yapacaksın. Oynayacaksın. Yani o biçimi elde etmek için düşünceyi öldürebilirsin orada. Parmenides tabii ki onu yapmamış olmalı ama şimdi şiir yazmış. Şiir yani heksametre yazıyor. Heksa ne demek? Altı. Altılı ölçüyle yazıyor. Yani altı tane şey var. Hayır. Altı tane don dedi, don dedi, don dedi, don dedi, don dedi, don dedi, altı tane. Evet ama üç heceli. Yani bizdeki mefaidin, mefaidin, mefaidin falan yok. Kalıp var, ölçüler, metre dedikleri şey yok. Ve bu o şeyi, heksametreyi duyduğunuz zaman diyorlar şey, bilin ki o bir epik şiir, bir kahramanlık şiiri ve Parmenides de onu seçmiş. Bunlar hep şey, keyifli şeyler yani. Bir proemium var, ön söylem diye bir şey. Bir de gerçeklik ve görünüş üzerine başka iki bölüm. Şimdi onlara gireceğiz ve esas tartışacağımız, izleyeceğimiz, kafamızı zorlayacak ve uğraştıracak şey orası. Parmenides'in tek varlık üzerinde çok değildir. Evet. Şimdi o şiir büyük bir bölümü saklanmış. Özellikle ön söyleminin belki de bütünü. Ama yine de şeyleri var. 150 kadar dize bulunuyor. 30 satırlık bir ön söylemden sonra. Şimdi ön söyleme bakacağız ve esas şiirin ana bölümü gerçeklik ve görünüş üzerine iki bölümden oluşuyor. Yani yanılsama da diyebiliriz ikinci. Gerçeklik ve yanlışlık ya da gerçeklik ve yanılsama. Ya da bilim ve bilgi ve sanı diyeceğiz. Evet, bu Diels'in şeyine göre onda biri kadar bir kalmış. Ve bu Parmenides'in tabi klasik de yani Helenik Helenistik dönemde oldukça uzun bir süre bütünlüğü içinde saklanmış, öyle söyleniyor. Şimdi şeye başladık, Parmenides'in şiiri. Ön söylem bölümünde Parmenides'e iki tür bilgi açıklayacağı konusunda söz verir. Birincisi gerçeklik üzerine, ikincisi ölümlerin açıkça yanlış oldukları söylenen sanılar üzerine. Sanıları da onlar o konuda da bir şeyler öğretiyor ve onları göreceğiz. Birinci bölümde bütünüyle doğru öncülerden gerçekliğin doğası çıkar sanır ve duyular tarafından algılanan görüngü dünyasının gerçek olmadığı varlığına ulaşılır. Bu noktada Tanrıça geri kalan ikinci bölümün aldatıcı olacağını, yani yanlışla ilgili olacağını söylüyor. Yanlışın üzerine doğru olarak konuşulabilir mi? Evet, şimdi şiire geçebiliriz. Perikuseos. Şimdi Sextus Empiricus tarafından saklanıyor. Xenophon'un şöyle bir yorumu var, ona bakabiliriz. Şimdi tekrarlıyoruz. Bu gerçekten Parmenides'in düşüncesi, analitik bir düşünce. Yani A eşittir A mantığı ve varlık varlıktır diyor. Ve ondan gereken sonuçları da şimdi burada analitik dedik. Yani bu düşünce analitik gerçekten. O konuda hiçbir şeyimiz yok. Yani Parmenides'in Zenon'un Zenon ki diyalektik çözümlemeler onda en eksiksiz ve en güzel biçimleri kazanıyorlar. Zenon paradokslarında. Ama orada diyalektik sadece şey için yani bir yerde reddedilmek için ve çürütülmek için sergileniyor. Yani diyalektik orada ortaya koyulan diyalektik şey için değil, gerçekliği için değil, gerçek olmayışı için sergileniyor. Ve o yüzden Zenon için de aynı şeyi söyledi. Zenon tamam çok yani diyalektik gibi düşünür ama o diyalektiği yapsıyor. Aynı şey Kant'ta var. Kant'ın halüsine eleştirisi o da diyalektiğin çok bilincinde bir yapıt ve kitabın neredeyse %80'inin bölüm başlığı dialektikus. Yani Arus'un eleştirisi yerine dialektikus'un eleştirisi de diyebilirdi Kant'a. Ama aynı eleştirilerde olduğu gibi Kant'ta da dialektiği görüp dialektikten korkup kaçma var. Yani niye dialektikten korkup kaçıyorlar? Bunlar da niye o işi yapıyorlar? Onu yanıtını bulmaya çalışacağız. Ve ama onun dışında Parmenides, yani işte bu şu pasajın gösterdiği şey, bilginin kaynağı ustur, bilginin kaynağı duyular değildir anlayışında tamamen felsefeye bağlı ve orada görgücülerden tamamen kopuş içinde. Yani görgücüler onlar bilginin usa bağlı olması görüşünü reddediyorlar ve onu bir türlü kabul edemiyorlar. Yani usa bağlı olma deyince insanın gözlerini kapayıp düşünerek bilgi üreteceğini falan düşünüyorlar. Böyle bir şey değil bilginin usa bağlı olması. Ve onun nasıl olduğunu yani o biraz ayrıntılı bir açımlamayı gerektirecek. Onu yavaş yavaş kazanacağız. Yani Parmenides'in dediği şey duyulara güvenmiyorum. Ben gözlerimi kaparım ve bilgi üretirim. Öyle bir şey demiyorum. Yani
aynı zamanda analitik bir düşünce.
Diyebilir miyiz?
Yoksa duyulmayız.
Evet. zihin, yani bu
usul yapmış oluyor bu taraf.
Alanış çözümleme. O nasıl anlayacağız bunu? Amerika'da nasıl anlıyorlar? Analiz.
Daha çok bir çerçevesel bakış. Belki bir şeyi sonuna kadar çözmek anlamında değil. Ayrıntıları yani. Analiz edeyim. Çözdüğünün son noktada analitik çözümleri tamamlıyoruz.
Evet. Analitik düşünce tamam, bir çerçeve veriyor. O çerçevenin şartı. Yalın. Yalına geldi. Yani analiz eğer hala analiz edebileceği bir şey varsa onun üzerine gider ve şey sınıra geldiği zaman, artık daha öte analiz edemeyeceği bir noktaya geldiği zaman durur ve o son noktada yalınlık noktası, yani ya da arılık noktası, orada arı olan da, yalın olan da, saf olan da artık ayrılacak bir şey yok. Bunu Parmenides bir için söylüyor. Onda diyor ayrıştırılacak, ayrılacak ya da ayıklanacak bir şey yoktur çünkü ayrım yoktur. Ayrım olursa biri olmayacak. Çok olacak ya da iki olacak vesaire. Analiz, şimdi analitik diyebiliriz. Çünkü Parmenides'in varlığı şey, başka hiçbir şey kapsamıyor. Tam anlamıyla yalın diyeceğimiz şey. Örneğin oluş kategorisi, yani Herakleitos'taki oluş kategorisi şey değil. Yalın değil çünkü Herakleitos'un kendisi söylüyor. Varlığın ve yokluğun birliği diyor bu kategori. Yalnızca varlık olsaydı o zaman ona tamam yalın diyecek. Ama hem varlık hem yokluk olduğu için, senin birliğinden söz ettiği için. Yani Parmenides'in söylemek istediği şey şu. Gerçek olan yalındır. Bir de çünkü bir yalın ya da sonsuz konu kullanmıyor Parmenides sonsuzu. Onu biz kendimiz düşünebiliriz. Bir aynı zamanda sonsuzdur. Çünkü sonsuzluk da şeyi gerektir. Melisos'ta var o sonsuzluk bilinci daha fazla. Sonsuzluk da yalınlığı gerektirir. Çünkü sonsuzluk şey olarak düşünürsek, yani analitik olarak düşünürsek sonluyu dışlamak demek ve yani sonsuzda hiçbir ikinci faktör olmamalı. Çünkü ikinci faktör sonsuzun sonsuzluğunu yok edecek. Onu sınırlayacak. Sonsuz bir olmak zorunda.
Parçası olmamak
zorunda. Parçası olmamak zorunda. Ama parça bütün konusuna gelemeyeceğiz. Çünkü parça ve bütün o ona daha ileri kavramlar ve mesela yine Parmenides bunun bütün olmasından da söz edemeyi istiyor. Çünkü bütündür dediğin zaman şeye bire, o zaman parçaları varsaymış oluyorsun. O zaman bir sonlulaşıyor ya da çok oluyor. Yani çok sonluluk demek bir sonsuzluk demek. Bunlar analitik düşüncenin şeyleri, çıkarsamaları. Diyalektik yok burada henüz. Çünkü diyalektik bir ve çoku ayırmayacak, sonsuz ve sonluyu ayırmayacak. Bunları bir olarak görecek. Ama analitik düşünce sonsuzu bir olarak alacak ve yalını sonsuz olarak alacak. Aralığı sonsuzluk olarak alacak ve nerede sonluluk varsa onu şey yapacak. Spinoza'yı hatırlayın. Spinoza tüm belirlemeyi reddediyor. Yani o onun saltı, tözü daha doğrusu belirlenmiştir. Indeterminist. Spinoza biliyorsunuz. Ve çünkü belirleme hemen negatif öğeyi getireceği için tözü sonlulaştıracak ve töz olmaya son verecek töz. Spinoza için. Spinoza da şey, bunlar gibi panteist ve aralığı ve yalınlığı sürüp diyalektiğin karşı olumsuzu reddeten. Şimdi analitiğe dönelim. Analitik, yani bunlar analitik diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü varlık vardır. Şimdi şiire dönelim. Bu noktaları da şey gelmedi değil mi daha?
11.
Kaç tane verelim? Şu şiirin birinci bölümünü bitirelim. Yani birinci bölümü çok fazla önemli bir şey, bölüm değil. Şimdi bu bazıları şey diyor, sanatsal olarak başarılı değil. Bazıları da sanatsal olarak, yani belki çeviride kayboluyor büyük ölçüde, o heksametris falan gidiyor, uyaklar gidiyor, Yunan dilinin tonu gidiyor, her şey gidiyor. Ama yani eğer burada biçimi düşünürsek, biçim şey olabilir, yani Yunanca biçim daha sanatsal olabilir. Türkçe'de onları kaybettik, İngilizce'de de kaybediyoruz. Şimdi şeyler var, burada dışsal ayrıntılar var. Bir kısrak onu taşıyor. Bu çok heyecanlı bir kısrak ve bunu Tanrı'nın yoluna götürüyorlar. Oraya giderken yolu genç kızlar gösteriyor. İşte burada şey var, İngiltere'nin ayrıntısı var, kapı mevkişelerinin ayrıntısı var. Bunlar özenle şey yapıyor, doğru olarak, düzgün olarak anlatılıyor. Yani Yunanlıların böyle şeyleri, büyük merak var. Elleriyle başlarından peçeleri atarak ona eşlik ediyordu. Gecenin ve gündüzün yukarıdan, tahtadan ve aşağıda taştan ve eşlik. Bunlar şeyler, şiirsel yanlar gerçekten. Tabii belli simgeler, simgecilik de var burada. Onlar aşağıda göreceğiz. Şimdi orada bir kontrol var. Cezalandırıcı dike. Türe. Evet, dike. Ya da hak diyebiliriz. Dike.
Niye cezalandırıyor?
Türe. Çünkü türe cezalandırır. Yani hakkını yerine getirmek için gerekirse ceza verir. Adalet, terazi, kılıç, hatırla.
Ama negatif bir anlamda.
Öyle. Öyle diyor. Şimdi ucu bucağı görünmez bir boşluk göründü kapının. Kapı açıldı. Kapı açıldıktan sonra içeri giriyorlar ve Parmenides bunu aynı zamanda şamanizmle de ilişkilendiriyorlar. Çünkü şamanizmde biliyor musunuz?
Ağaç değil.
Ruh ayrılıyor bedenden ve yolculuğa çıkıyor. Ama o yolculuğun amacı ne? Bilgi. Bu motif şamanizmde temel, özellikler motiflerden biri. Yani bu Sibiryalarda falan filan, yani Orta Asya, Sibirya gibi. Yani efendim?
Tanrı'ya ulaşmak değil, bilgiye ulaşmak.
Bilgi.
Şamanizmin.
İşte bilgi yolculuğu var, yani onu bir şekilde alıyor. Çürütmeye çalışma, yani öyle bir şey yapmıyor tabii ki. Ama
şaman layıklar gerçekten yapıyorlar zaten. Ölen bile var bu aşırı bir şey. Bu esas bir şey.
Şimdi bu kültürün o yani Yunan kültürünün şeyle etkileşimi var. Prometheus örneğin o, tamamen Kafkas miti. Ve oralardan şeye doğru Sibirya, Kuzey Rusya ve Sibirya'ya doğru ve Orta Asya'ya doğru bir şey var. Kültürel etkileşim var. Orfik, Orfeus çocuk, o da o bölgenin şey kültürü, yani bunlar şey de Yunan kültürünün öğeleri değiller. Ama şeyi bakın ne kadar içselleştirmişler ve özümsemişler. Prometheus, Yunan şeyi olarak geliyor, teması geliyor, Yunan tasarımı olarak biliniyor. Ama Kafkas, aslında Kafkas kökenli şey. Yani Amazonlar onlar da o bölgenin şeyleri, savaşçıları ya da bir halkı. Onlar da işte Yunanların tarihine girmiş. Yani Yunanların bütün bu doğu mitolojisine verdikleri biçim o mitolojiyi şey gibi gösteriyor. Böyle orijinal Yunan yapımı gibi gösteriyor. Tanrıça beni dost çöktü.
Biz bu milletli düşünürlerle mitolojiden uzaklaşmıştır. Eleatiklerle yeniden geriye dönmek gibi geliyor bana. Xenophanes bizi dine götürdü. Şimdi Parmenides de burada mitoloji yapıyor.
Evet ama Yani bir kere Xenophanes dine götürdü. Diyemeyiz, Tanrı kavramına götürdü diyebiliriz. Ama o, yani çünkü bir din kurmak ayrı bir şey. Xenophanes felsefecinin ya da bir yazarın, yani yazar diye görürsek
Xenophanes.
Peygamber gibi bir rolü yok. Öyle olsaydı der, din kuruyor. Tanrı kavramına getiriyor. Bir ya da Tanrı diyor ve orada Tanrı konusundaki görüşleri de yani o zaman için oldukça şey, ileri ve yani bugün tek Tanrı dinlerin söylediği şey de o. Yani Tanrı insan biçiminde değildi. Ne diyordu? Öküzlerin Tanrıları olsaydı onlar Tanrılarını öküz biçiminde yaparlar falan. Yani böyle din konusundaki görüşleri aydın görüşler diyebiliriz en azından. Ama bir din açınımı yok bir şeyde orada. Yani çünkü kült gerektirir, tapınma biçimleri, dualar, şunlar bunlar falan o tür şeyler. Yani yüzyılların işi. Şimdi burada da aslında bunlar tamamen şey, içimsel. Yani bu şiirin simgeler kullanması, şiir yazıyor. Yani ben de yazabilirim. Bir şiirdir, şu oldu, bu oldu falan diye bir sorunlar gibi.
Bir şiir yazıyor da biz felsefe diye bakıyoruz.
Ama öyle felsefe. Bu şiirin ön açılışı sadece. Yani şimdi aşağıda göreceğiz şiirin felsefesini. Ve yani hiç, o zamana kadar hiç felsefeci. Şöyle arası daha yorulması, düşünceyi böyle açan ve mantığı bu kadar açındıran bir şeyde değil, durumda, konumda değil. Ya onu, o şeyi edinmemiz gerekir. Burada gerçekten düşünce yani en azından o düşünürün bilincinde kavramın özgürlüğünü elde ediyor, aralığını elde ediyor ve o zeminde, o aralık zemininde düşüncenin diyalektiğe açılması olanaklı oluyor. Yani şimdi çok basit. Yani düşüncenin mantıksal süreci ya da yeteneği, düşüncenin mantıksal yeteneği diyelim. Düşünce tasarımla örtülü olduğu sürece kendini gösteremez. Yani tasarımlar arasındaki bağlantı dışsal bağlantı, çağrışımsal bağlantı. Yani bir tasarımdan bir başka tasarıma geçebilir düşüncemiz, geçer de. Ama o geçiş mantıksal değil, o tasarımsal geçiş. Yani şimdi burada düşünce varlık olarak, yani varlık arıdır diyor özet olarak. Varlık vardır ve başka ondan tüm yüklemleri dışlıyor, tüm tasarımsal, dışsal öğeleri dışlıyor ve geriye soyut, en soyut, saltık olarak soyut varlık kalıyor. Bu artık burada düşünce özgür, kendi şeyi içinde, aralığı içinde ve diyalektiğe geçebilir ve geçiyor da, diyalektiğe geçişini yapıyor elektriklerle. Yani bunlar diyalektik düşünürler ama o geçişi beğenmiyorlar, istemiyorlar. Kopartıyorlar. Yani varlık yokluğa götürür ya da yokluğa geçişse ikisi birdir. Bunu onlar da düşünüyorlar ama o şeyi kabul etmiyorlar. Yani geçişi ve birliği kabul etmiyorlar. Şimdi yavaş yavaş şey yapalım, gelelim. Aslında bu önemli noktalar bunlar. Yani burada düşünce mitolojiden olduğu gibi şeyden de kurtuluyor. Tasarımsal dış dokudan da kurtuluyor. Yani insanların düşünceleri, beyinlerini kitlemenin yolu, insanların beyinlerini güdük bırakmanın yolu o beyinlerdeki kavramsal düşünceyi tasarımsala çevirmek. En kolay yolu bu. Yani biri, varlığı vesaire bunları tanrıyla tasarımsallaştırdığın zaman böyle kişisel tanrılarla o beyinler biter. Hele bunu sen 5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklara yaparsan artık orada şey kalır. Yani %3, %2 potansiyel gelişmiş insan şeyleri kalır. Ne derler ona? Yani çünkü önemli olan şey o. Felsefede aslında ilk göreceğimiz şey o. Yani insan usul sonsuz bir yeti. Yani sınır tanımayan bir yeti ve bilgi açısından tabii. Ama bakın yani bugün Çinlilere, Hintlilere ve Doğu'ya ve Latin Amerika'ya vesaire ve Avrupa'nın pek çok yerine nişan usulü orada hangi biçimi almış, hangi aşamada katılaşmış. Onu gördüğümüz zaman o eksikliği görebiliriz. Yani insanın gelmesi gereken, gelebileceği nokta şey değil, orası değil. Felsefe bu şeyi gösteriyor. Açılımın neden olmadığını ve ne kadar olmadığını gösteriyor. Yani bir daha söyleyeyim, sen nokta o. İnsan düşüncesi, yani insan yetiler doğal olan şeyler ve gelişme gerektiren şeyler. Gelişmediği takdirde bir yetimin hiçbir anlamı yok. Benim güzel sanat yetim var, benim şu yetim var, bu yetim var ve tamam var ama onları geliştirmiyorsun. Onları ya da çok ilkel düzeylerde bırakıyorsun. Yani yeti demek gelişme hakkı demek ve gelişme ödevi demek, gelişme zorunluluğu demek. Yani insan gelişmek zorunda. O beyin, o beyni durdurmanın yolu oradaki kavramsal özü, o dinamiği, o saltık gücü şey yapmak. Tasarımlarla yani bir makinenin içine şey, kum atmak gibi bir şey. İşte çarpmak için. Artık o makine orada bir tane, iki tane kum onu şey yapabilir. Burada kültür bütün kavramları şey yapıyor, öldürüyor ve bu aslında felsefenin kendisinde görünüyor. Yani bakın felsefe internet ya da başka kaynaklarda felsefecileri kendileri felsefenin kavramla ilgilendiğinin bilincinde değiller. Yani bunun bütün felsefe tarihi bunun örneği, ön Sokratikler de dahil olmak üzere, ön Sokratikler, Platon, Aristoteles de bunu aslında felsefenin içine giren herkes de görüyor ama yani şimdi burada elektriklerin yaptıkları şey o. Düşünceyi tasarımdan tam anlamıyla özgürleştirmek.
Zaman tasarımdan düşünmek herhalde daha kolay oldu. Çünkü insan beyin otomatik olarak bakarsanız sayıcı kavramsal düşünmek bu kadar kolay olmadığı.
Doğru. Ayrıca kültür de bir şey o tarafa doğru.
Şimdi tat bir ortamda yaşadık. Belki kavramsal düşüneceğiz ama işte yaşadığımız yani öyle bir şey, laboratuvar ortamı gibi bir yerde yaşasak da hiç kavramsal düşünce. Tabii ki netlilerden uzak.
Yani şimdi burada çok fazla faktör var. Burada gerçekten şey, hem felsefe açısından hem de kültür açısından önemli bir soru. Çünkü kültür insanların akıllı olmasından, bilgili olmasından ve gelişmiş olmasından korkuyor. Aslında gerçekten bütün kültürler için bu söylenebilecek bir şey. Eğer o kültürler, o onları oluşturan, onları besleyen, onlara entelektüel zemin veren bireylerin düşüncelerinin, uslarının özgürce gelişmesine izin verseler kendi kendilerini yok ederler. Ne ortada Çin kalır, ne Amerika Birleşik Devletleri kalır, ne bilmem Fransa ne şöyle. Çünkü bunların hepsi şey, dinin gelişiminin sonlu biçimleri ve güdük biçimleri. Yani düşünün milyonlarca Amerikan işçisi ve memuru, özel sektör, devrimlenler de falan. Bunların, yani insanlar makinelere indirgeniyor. Ve bu insanın bunu kabul etmesi ancak zorla olur. Yani bu bir tür körelik, yani şeyden farklı. Tarihsel körelikten, o alıp satılan insanlardan farklı bir şey. Ama burada önemli olan o. Yani bütün sistemler, kültürel sistemler o bireysel usların, düşüncelerin, bilinçlerin gelişmesini dondurmak zorunda. Kendi kalıbına ulaştığı zaman bir bilinç biçimi artık daha fazla gelişmemeli, değişmemeli. Yani
bir de şunu söyleyebilir miyim? Yani yorumlu olarak zihin tasarımları şeyden kavramlardan önce oluşturuyor. Kavramların birlikte daha sonra ulaşabiliyor.
Tam tersi olmadı.
Bir anlamda tersi, daha doğrusu şu anlamda tersi, yani kavramsal düşünce temel, özsel olarak bütün doğal süreçleri değil mi? Yani o temel, o yüzden o şeyi bütünleştirmek lazım. Yani kavramsal düşünce temelde yatıyor, onun için birincil. Görünüşsel düşünce ya da tasarımsal düşünce dolaysız olduğu için o birinci gibi görünüyor ama aslında o dolaylı. Yani kavramsal düşünce, yani biz örneğin devlet diye bir kavram var değil mi? Bir de devlet tasarımları var. Şimdi devlet tasarımlarının hepsi devlet tasarımına, devlet kavramına bağlılar ya da ona gereksiniyorlar. Yani devlet kavramı olmadan devlet tasarımı olmaz. Platon'un şeyini hatırlayın ya da genel olarak evrensellik konusundaki açıklamayı. Yani bir kedinin örneğin evrensel kedi niteliğini alırsak onun ne olduğunu söyleyemeyiz diyor Hegel ya da bir başka rasyonalist. Yani kavramlar o şeyi sağlıyorlar, evrensel temeli sağlıyorlar. Bütün devletler, şu an dünyada 180 tane devlet var. Her biri devlet. Ve her, yani her birinin devlet olması onların ortak yanı ve evrenselleri ve o birinci. Ama reel olarak devlet kavramına ne kadar uygun düşüyorlar? O onların realitelerinin kavramları arasındaki bir ilişki ve sorun. Ama bizim burada konuştuğumuz şey tasarım, devlet tasarımı ise herkesin kendi kafasında oluşturuyor. Özler bir düşünce. Bu kavramın değil ama kavrama bağlı, kavram üzerine oturuyor. Yani o evrensel devlet niteliğini tasarımdan soyutlarsak tasarımın kendisi de gider, geriye hiçbir şey kalmaz. Şimdi evrensel olan o soyut devlet için aynı şeyi düşünebiliriz. Yani Parmenides'in varlık kavramı durumunda yaptığı şeyi devlet için yapabiliriz ve devletin bütün yüklemlerinden, dışsal takıntılarından ve ilişkilerinden mesela her şeyinden soyutlayarak adı devlet olarak düşünebiliriz. Ve devletin ne olduğunu bilmek için oradan başlamamız gerekiyor. Çünkü ben devleti işte Yunan devletinde görüp ya da Şili devletinde görüp ya da Sovyetler Birliği'nde ya da Çin'de ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlara bakıp da devlet budur dersen aslında diğer bir durumu beğenmemiş olacağım ve öteki durumlara uymayacak. Yani bir monarşi olacak, öteki cumhuriyet olacak, öteki diktatörlük olacak falan filan. Yani bu tasarım ve kavram arasındaki farkı ya bu da şey, yavaş yavaş netleşiyor olması gerekir. Kavram arı düşünce. Ayrıca tasarımda şeyler de var. Tasar, yani duysal faktörler de olabiliyor. Yani bir, şuradaki noktaları görüyorsunuz değil mi? Nokta. Bunlar duysal tasarımlar. Yani tasarım tinsel de olabilir. Devlet gibi, yasa gibi. Duysal da olabilir. Ve bu görülen bir şey. Noktanın düşüncesi ise asla görsel olmayacak. Çünkü noktayı görselleştirdiğimiz zaman nokta olmaya son verir. Bir yüzey olur. Ya da bir. Arı düşüncenin ne olduğunu görmek istiyorsak şunu yapalım. Gözlerimizi kapayalım bir an ve bir nokta düşünelim ve o boyut, noktanın boyutunu sıfıra getirelim. Yapabiliyor musunuz bunu? Sıfır boyutlu nokta. Görebiliyor musunuz? Boyut, evet, boyut olmayan nokta. Görebiliyor musunuz?
Gördüğünüz zaman sıfır mı oluyor?
Yani eğer işte kavramla tasarım arasındaki farkı nasıl olduğunu görmek istiyorsa göreceğimiz şey bu. Şimdi
verelim mi?
Evet verelim. Yani biraz geçtik galiba. En doğal şey. Yani orada değişmeyen bir şey yok. Onu Herakleitos'ta da göreceğiz ve değil mi? Duysal algı dünyası, değişim dünyası. Ama kavrama döndüğümüz zaman, Parmenides'in kavramlarına döndüğümüz zaman varlık ortaya çıkmıyor, ortadan gitmiyor. Değişmesi, başka bir şey olması demek. Ve başka bir şey olması nasıl olanaklı? Bir şeyin değişmesi kendinde yine şey düşünürsek, varlık olarak düşünürsek, bütünüyle yalın, arı, sonsuz, hiçbir şey olmayan, ikinci öğe tarafından sınırlanmayan, belirlenmeyen, böyle bir şeyin değişebileceğini söyleyebilir miyiz? Neye değişecek? Yani bir şey ikinci bir şeye değişir ama ikinci bir şey yoksa kendinde kalır bir şey.
Değişmez.
Değişebileceği bir şey yok. Şimdi bir bitkin tohumunun potansiyel olarak diyelim ki bir filizlenme şeyi var, yeteneği var ve tohum filize dönüşebilir. Filiz bitkiye, yapraklara, işte çiçeklere filan, değil mi? Bunlar hep şey, değişimin potansiyel olarak kapsanan bir duruma dönme olduğunu gösteriyor. Bir taş neye değişebilir?
Kuma,
o kadar. Silisyum. Ya silisyum davete neye dönüşebilir? Silisyumun davete nasıl parçalandığını bilmiyoruz ama parçalanır. Yani atom olduğuna göre, moleküler bir yapısı ya da atomik bir yapısı olduğuna göre parçalanabilir. Ama parçalanabileceği şeye parçalanır. Yani ama bir tohum şeye dönüşüyor, bir bitkiye dönüşüyor. Bir hücre klonlarsanız falan tüm bir canlıyı elde edebilirsiniz ve bu olanaklı. Şimdi ama Parmenides'in birinde böyle bir şey yok. Potansiyel yok.
Burada Parmenides'in bahsettiği varlık en genel anlamda bildiğimiz soyut var, değil mi?
Evet, devam et.
Yani madem bundan bahsediyor, onda yani Hegel'de olduğu gibi varlıktan yokluğa geçiş yok. Biliyoruz Parmenides'de öyle bir geçiş yok. Ama düşündüğü zaman Parmenides'le Hegel arasındaki ilişki. Yani Parmenides sanki Hegel mesela bir örnek veriyorsun. Ya bunlar bu dünyada, sınırdaki dünyada belirlenmekte ve bu dünyada belirlenmekte. Burada Parmenides'in bahsettiği şey tamamen düşünsel bir varlık formundan bahsediyor. Yani haklı aslında Parmenides. Çünkü siz kayadan kuma dönüşen bir şey söylerken zaten var olan bir şey yine var olan bir şey dönüşüyor. Sadece nitelik değiştiriyor.
O Parmenides'in varlığı olmadığını göstermek için verdik o örnekleri.
Yani şimdi şey demek istiyorum.
Orada atlamayalım. Yani bir realitede, dış dünya, görüngü dünyasındaki örnekler Parmenides'in varlığı değil.
Ama işte Parmenides anlat düzeyinde varlık eşittir varlıkta kalır diyeceğiz. Evet. Bir şekilde. Nasıl bunu diyeceğiz? Yani madem Parmenides haklı ve dış dünyadaki değişimlerde Parmenides'in aslında düşünsel formda söylediği değişimlerle ilgisi olmayan şeyler. Nasıl bir geçiş olacak varlıktan yoksa?
Şimdi ona geleceğiz.
Geleceğiz evet ama şimdi siz dış dünyadan örnek verince.
Tamam. Hani, dış dünyadan örneği şey için verdik. Parmenides'in varlığının dış dünyadaki nesnelere, duysal algı nesnelerine benzemediğini göstermek için.
Bu bir üstünlük müdür, bu bir şey mi? Yani,
onu şey yapalım.
Şimdi yani?
Parmenides'in varlığı şöyle. Dış dünyadaki bütün nesneler şimdi Parmenides gibi düşünmeyelim. Kendiniz gibi düşünelim. Dış dünyada oluşum sürecine girmiş olan bütün nesneler, her şey, tüm cisimler, tinsel belirlenimler, yasalar, devletler vesaire. Yani var olan her şey Parmenides'in dediği gibi değişim içinde, oluşum sürecinde. Bunlar oluşum sürecinde dediğiniz şeyler, bunların hepsi Parmenides'in varlığından çok çok çok daha somut şeyler. Yani Parmenides'in varlığı olanaklı en büyük soyutlama. Bunu yakalıyorum. Olanaklı. Daha ötesi yok. Yani Parmenides niye yokluğun varlığını kabul etmiyor? Onu da inceleyebiliriz. Ama Parmenides'in varlığı dediğimiz zaman anlamamız gereken şey içinde en küçük bir leke, belirlenim, ayrım, ikinci terim falan olmayan saltık, yalınlık, analitik son nokta. Yani daha öte artık çözümlenmeyecek bir nokta. Çünkü daha öte çözümlenecek olsa o zaman o şey olmayacak. Arı ve yalın bir olmayacak en azından. Yani düşüncenin yalınlığı bizi şaşırtmasın. Çünkü felsefe en sonunda o yalına inmek zorunda ve Parmenides de o yalınlık düzeyinde. Analitik düşünce de o yalınlığı amaçlıyor zaten. Yani analitik düşüncenin elde, modern analitik düşüncenin de geldiği en son nokta yalınlık ve arılık noktası. Burada Parmenides'in varlığının bu biraz alışkanlıklarımız nedeniyle zorlaşan bir nokta. Yani aslında çok yalın ama o yalının kendisi bize zor gelen şey. Çünkü biz genellikle tasarımsal düşünceye daha yatkınız. Yani varlık deyince hep şeyi düşünüyoruz. Tasarımsal varlığı, belirli varlığı vesaire. Yani Parmenides durumunda özellikle o varlık düşüncesini en son soyutlama noktasına dek götürmek durumundayız. O öyle yapıyor. Şimdi o varlık en yalın olduğuna göre, en içeriksiz ya da en az, yani kendinden başka içeriği olmayan bir şey olduğuna göre, geri kalan bütün oluş dünyası varlıktan daha somut bir şey olacak. Daha çok, daha çoğu olan bir şey olacak. Ve bir bakıma daha gelişmiş bir şey olacak. En azından şöyle düşünelim, tasarımsal şeyleri bırakalım. Oluş kavramının kendisi varlık kavramından daha yüksek. Çünkü açık olan, mantık biliminden bildiğimiz bir şey ya da Herakleitos'tan bildiğimiz bir şey. Herakleitos oluş kavramını aldığı zaman onun varlık ve yoklukla yokluğun birliği olduğunu söylüyor. Yani oluş kavramı ve bunu aslında hepimizin mantığı yapabilir. Nerede bir oluş varsa orada yokluk ve varlık arasında bir ilişki var demektir. Ya varlıktan yokluğa ya yokluktan varlığa. Ve bundan şu çıkıyor. Varlık kavramı oluş kavramının tabii ki çok altında. Yani varlık kavramının daha altı yok. Varlık kavramı en alt, en soyut kavram. Oluş kavram öyle değil. Evet, Hegel kavram bile değil diyor. Çünkü yani kavram hiçbir zaman belirlenimsiz bir soyutlama değil. Ama varlıkta şimdi çelişkilere çarpmaya başladığımızı görüyoruz. Yani belirlenimsiz diyeceğiz. Çünkü belirlenim olumsuzlama içeriyor. Spinoza'dan hatırlıyoruz. Eğer varlığa belirli dersek varlığı hemen Parmenides'in formundan dışlamış, atmış oluruz. Çünkü o zaman olumsuzlama kapsayacak. Ama Parmenides'te olumsuzlama, yokluk bunlar reddedilen şeyler. Şimdi yani onu felsefe bunu bizden istiyor. Yani burada biz tasarımı ne yapıp ne edip bir tarafa atacağız. Ve burada analitik düşünce söz konusu. Panteizm söz konusu. Bir kavramı var ve bütün bunlar arasında yani özdeşlik ilkesi var. Aynı şekilde biz bunlara kendi için varlık da diyebiliriz. Buradaki bir kavramını. Yani bunlar yine burada Doğu ve Batı kültürlerinin şeyleri var. Sorunları ve ilişkileri yatıyor. Yani çünkü genel olarak Doğu tini bir kavramının tinidir diyorduk ve Doğu'da bir şeyi absorbe eder çoku. Ve Parmenides de o anlamda şey Doğu tininin bir şeyini gösteriyor. Niteliğini gösteriyor. Yani çünkü Spinoza gibi, Spinoza da biri saltık olarak alıp onun içinde bireyselliği ya da çoku reddediyor. Ve
varlıkla düşünceyi bir olarak ve tam olarak, ara olarak aldığımız noktada Parmenides bir yönüyle o noktada haklı görünüyor.
Anam, yani Volkan sorusu ve Parmenides'in düşünce ve şey. Evet. Şimdi düşünce ve varlık.
Yani düşünceyi devirmeden tutumuyla yani düşünce olarak bir alıp varlık ve düşünceyi bir tuttuğumuz anda Parmenides varlık vardır dediği anda
evet.
Doğru olabilir görünüyor. Yani
Parmenides
ya sonraki adımda yani oluşa geçtiğimiz anda ve düşünce devinmeye başladığı anda yokluk olduğu söyleniyor ama tam bir soyutlama durumunda Volkan'a ben de
ben Volkan'ın yani şimdi konu ne? Ben
yani düşünceyle varlığın özdeş olduğunu kabul ediyorum.
Parmenides onu yapmadık daha. Dikkat edersiniz daha düşüncenin varlıkla özdeş olduğu düşünülmekle olmak onu sürme etmedik. Evet. Yani düşünmek. Burada dikkatinizden kaçmaması gereken şey Parmenides'in varlığı saltık yalınlık olarak alması. O yüzden analitik sözcüğünü en hak eden bir pozisyona koymuş olması ve yani o dar tesisi var. O dar tesisi bunların çeşitli şeyler değil. Şimdi dar tesisi şu. Varlık nedir diye sorduğumuz zaman burada yine o şey kafa karıştırıcı bir noktaya geliyoruz. Çünkü şimdi bu hiçbir belirlenim olmayan bir kavramı nasıl tanımlayabiliriz ya da şudur ya da budur diyebilir miyiz? Yani bir şey, varlık varlıktır diyor şimdi. Biz varlık nedir diye sorduğumuz zaman alacağımız yanıt varlık varlıktır olacak değil mi? Yetiyor mu bu yanıt? Sonsuzluk demiyor. Yani sonsuzluk dersek aslında Parmenides'in sonu kabul etmiyor nedense.
Ama nedir diye sorduğumuz zaman nedir cümlesi ciddi geçide varlığı önceden var ederek sorduğumuz soru. Bundan bir önce gelen bir soru. Varlığın sorusu.
Ben sana başlayayım.
Oluşta sorulan bir soru yani.
Ben daha yakın baktım. Hayda geldin ağzından bunu da.
Hayda geldin.
Nereden aldın?
Yani
varlık
zamandan. Varlık nedir
derken
1 2
varlığın anlamı nedir diyor Parmenides. Varlığın anlamı nedir?
Anlamı nedir diyor.
Evet. O varlık nedir?
Anlama girilecek o zaman.
Tabii semantik olarak oluyor.
Semantiğe
çekiyor. Evet. Dile çekiyor. Yani Parmenides bu kavramsal çözümlemeleri izlemiyor. Şimdi bu konuyu belki daha ayrıntılı olarak şey yapabiliriz yani. İleriki haftalarda girebiliriz. Heidegger ıslamlamayı, çıkarsamayı kesin olarak reddediyor. Yani o, çünkü ıslamlama usul bir şeyi, işlevi ve daha doğrusu usul tek işlevi, öyle diyebiliriz. Çünkü yani yargıyı bile ıslamlama olarak görebiliriz. Heidegger açık olarak, seçik olarak çıkarsamayı, kanıtlamayı reddediyor. Çünkü logosu usul olarak tanımıyor ya da usul reddediyor. Her şey semantik olarak. Şimdi tamam. Çünkü Parmenides
yani
kabaca
her şeyden önceki belirlenmesizlikten önceki belirlenmesizlik arı düşünce yani bu anlamda işte o Hegelci Hegel'in o arı varlık evet. Büyük varlık durumu bu. Bir kavram bile olmayan.
Peki varlıktan daha öncesi var mı?
Yok.
Yok. Yani
yok,
varlık
yok değil ama. Daha
evet. Yani yok. O yoktan sonra gelen bir şey aslına bakarsak. Ve şimdi orada yani Hegel'in söylediği varlıkla dolaşsız varlık ve henüz açılmamış ve kavrama geçmemiş varlıkla Parmenides'in varlığı arasında çok büyük bir fark yok. Aslında aynı. Sadece Hegel o soyutluğun etkileşime götürdüğünü görüyor ve Heraklitos da aynı şeyi görüyor. Parmenides onu görüyor ama reddediyor. Yani elektriklerle yazıyor. Yani o özellikle Zenon Parmenides'in öğrencisi. Zenon'da o çelişkinin doğuşu ve kaçınılmazlığı dediğim gibi en güzel sergilenişini buluyor. O yüzden yani bunlar diyalektiği bilmiyor değiller. Diyalektiği Kant da biliyor. Kant da bunlar gibi reddediyor. Eleatikler gibi. Diyalektiği anlamayanlar ve o yüzden reddetmeyi bile beceremeyenler analitik düşünürler. Anglo-Sakson düşünürler. Yani onlar diyalektiğin sözünü bile etmiyorlar. Tarsıfe analiz yapar. İşte, o kadar. Ondan sonra ne yapar? Analitik öğeleri de paradigmalar olarak birbirine birleştirmeden tutar. Yani sentezi bile reddediyorlar. Bu iftira değil, haksızlık değil. Yani analitik düşüncede diyalektin şeyi yok, kavramı yok. Yani kavrayışı yok. Bunlar da var. Çok da yani tam biçimiyle ve en gerçek biçimiyle var. Zenon özellikle. Ama reddediyorlar. Niye reddediyorlar? Yani Zenon örneğin o kendi bölümünde şey yapacağız, inceleyeceğiz. Ama bir şeyi var. Parmenides'i desteklemek için ya da Türknelere karşı savunmak için 40 tane tanıtlama yazıyor Zenon. Bunlardan birisi okla ilgili. Okun diyalektiği şöyle, ok gidiyor. Evet, gidiyor. Evet, gidiyorsa o zaman belli bir uzay dolduruyor demektir. Yani uzayda yol alıyorsa bir an, bir moment, bir kapı, bir yer dolduruyor demek. Orada oldu, o moment içinde o zaman aynı zamanda dingin olmak zorunda. Onu düşünebiliyoruz değil mi? Bu çelişki. Yani bu çelişkiyi görüyor şey. Şimdi analitik düşünürler görmüyorlar. Amerikalıların da gördüklerini pek şey yapmıyor insanlar. Bunu test edebilirsin ve yani daha sonra o konuda aydınlatabilirsin. Analitik düşünce diyalektiğin tersi. Şimdi yani diyalektiği şey yapan, tanımayan ve reddeden değil, tanıyamayan bir düşünce. Şimdi o çelişkiyi gördük ve onun başka örnekleri de var. Analitiklerin yaptıkları şey çelişkiyi doğrulamak yerine delinin o karşılık durumunun birliğinden kaynaklandığını görüşmek ve doğrulamak yerine nedense delim o çelişkiyi taşıdığı için aslında delimin o çelişkiyi taşıdığını da kabul ediyorlar. Ama o çelişkiyi taşıdığı için delim yoktur.
Yok
ben. O çelişkiden dolayı. Çünkü ama çelişkili ama olan şey var olamaz. Şey bu, elastiklerin yanılgıları bu. He? İyi mi attık kendini için? Tutarlı ya.
Onlar
bir kere
diyor.
Evet. Yok mu diyor ya? Var. Yani evet. Orada şey var. Zenon'da İşte yolun yarısını, her seferinde yarısını alma konusu var. O yüzden yine çelişki ortaya çıkıyor ve yani şimdi burada Parmenides'in varlığı saltık olarak yalın olan ve dolayısıyla yani tek var şimdi şeyi gördük yani çelişkiden dolayı şeyi reddediyorlar. Fenomen dünyasını ve fenomen dünyası değişim dünyası olduğuna göre değişim için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Yani değişim varlıktan başka bir şeyi gerektiren bir kavram. Sadece varlıktan söz ediyorsan ben bir düşünür olarak, panelist olarak o zaman kaçınılmaz olarak değişimi varlıkla nasıl ilişkilendireceğim? Değişimin varlık taşımadığını ilerisireceğim. Ve değişimin varlık taşımadığını ilerisirmek olanaksız. Çünkü varlık en soyut kavram, en alt kavram. Dolayısıyla bir şeyin var olduğunu söylemek, çok fazla bir şey söylemek demek değil. Burada şimdi
değişim hareketi de var.
Süreç, hareket, oluş, her şey ama.
Yani olay.
Evet. Değişim, yer değişimi ya da yani çünkü şeyi düşünün, varlıktan başka hiçbir şeyi kabul etmeyen bir düşünürün kafasında değişim yani hiçbir şey olamaz. Yani olamaz değil, var. O da dışsal dünyayı görüyor. O da çiçekleri, ormanları, rüzgarı falan hissediyor, görüyor. Yani fenomen dünyasının dışsal algısını tabii ki o da çokluk dünyasıyla karşı karşı. Ve en başta söylediğim şeyi hatırlarsınız. Yanlışlık ve doksa sana aynı şey değil. Yani Parmenides'in ve öteki eratiklerin şeyi ve daha sonraki aslında felsefecilerin de, rasyonelistlerin de paylaştıkları şey görüngü dünyası olmayan bir dünya değil. Yani fenomen dünyası ya da değişim dünyası, oluş dünyası, Herakleitos'un ırmağı olmayan bir şey değil ama varlık bilgi nesnesi değil. Bilgi nesnesi
bir şey sorabilir mi?
Çünkü değişiyor. Evet.
Parmenides varlık değişimi ve hareketi yapsıyor. Değil mi?
Kesinlikle.
O zaman buradan sonsuzluk düşüncesi de çıkmıyor. Parmenides bunu söylemiyor mu sonsuzluğu? Sonuç olarak hareket yoksa,
evet,
değişim yoksa, bir başlangıç ve son da yoktur. O zaman sonsuzluk var.
Evet. Ama Parmenides, işte orası biraz şaşırtıcı bir nokta. Değil mi? Yani
küreden söz ediyor ve küre sınırlı olmayı imler. O zaman sonsuz olamaz Parmenides'in varlığı. Çünkü kürenin sınırından sonra ne var? Başka bir şey var. Yani o çokluk yine kendini gösteriyor. Sınırı getirdiğimiz anda. Değil mi?
Evet. Yani, ama yani sonsuzluk dediğimiz zaman hem uzaysal sonsuzluğu hem zamansal sonsuzluğu birlikte düşünelim.
Ama burada Parmenides uzay ve zamanı düşünmüyor. Çünkü uzay vardır ya da zaman bunları yalnızca varlık vardır diyor. Çünkü varlık ve uzay vardır ya da varlık uzaydadır falan demiyor.
Ama yani sonuç olarak hareketli ve değişimi reddettiğinde evet, aslında hem uzaysal hem zamansal sonsuzluğu kabul etmiş olması gerekir Parmenides'e. Yani bu lafı etmiyorsa bile mantık yani sonucu
olabilir. Tabii yani varabiliriz ama o kendi zamanının terimlerinde düşünüyor. O zaman tasarımlarıyla düşünüyor ve yani şu an o uzay ve zaman sorunuyla ilgilenmiyor. Çok kısa bir süre sonra yani Parmenides'ten işte 50 ya da 100 yıl sonra Platon, Aristoteles bütün o sorunları çözüyorlar. Ama orada uzay yani Parmenides'te şey yok. Uzay zaman söylemiyor. Onun sonsuzluk konusunda bir şeyin çelişkili bir durumu var ve Melissos o şeyi çelişkiyi düzeltiyor. Zenon da düzeltiyor sanıyorum. Yani onlara tekrar bakacağız. Orada sonsuzluk kabul ediliyor. Ama Parmenides'in varlığı her şeye rağmen sınırlı bir küre. Şimdi yani buradaki burası hala felsefe tarihinin başı. Yani burada Descartes'lar, Farabi'ler, Hegel'ler falan yok. Ve
evren modeli mi sınırlı?
Hayır, evren modeli falan değil. Basbaya küre. İçinde ayrışık hiçbir parçası olmayan, hiçbir ayrışımın yapılamayacağı bir küre. Şimdi okuyalım. Simplicius Aristoteles'in gerçeklik yalnızca olandır. Bu olan sözcüğü Türkçe'de yani ben Heidegger çevresinde de onu kullandım. Olan toen ya da Yunancası varlıkla bir ve olmak bir şey için söylenebilecek en yoksul, en alt, en temel, en öğesel, en primitif ilkel yüklem. Bir şeyin sadece olduğunu söylemek o şeyin herhangi bir özelliğini söylemek değil. Uzayda mı, zamanda mı nitelik taşıyor ama ne nitelik taşıyor falan. Ya en son yüklemi yüklemek. Burada değişmeyen şey bu. Olmak. Ve dikkat edersek Parmenides'in de varlığı şey en son yüklem ve değişmeyen şey bu. Oluş yüksek bir alan ve oluş kategorisi varlığı ve yokluğu kapsıyordu ve değişim alanıydı ve Platon'da da var aynı şey. Yani Platon oluş alanını, fenomen alanını bilgi, bilimin nesnesi olarak görmüyor. Yani ve bu gerçekten de bir modern bilime bakarsak da bu böyle. Modern bilim fenomenlerle ilgilenmiyor. Modern bilim evrensellerle, düşünsellerle ve sürekli var olup değişmeyen şeylerle ilgileniyor. Yani F=ma modern fiziğin içeriği, böyle şeyler, kavramsal bağlantılar. Bu bağlantılarla ben problemler çözebilirim, köprüler yapabilirim, binalar, bombalar, her şeyi yapabilirim. Ama fizik bilimi dediğim zaman içerdiği şey bu bağlantılar. Ve bu bağlantılar değişmeyen şeyler. Ve bunlar oluş sürecinde değiller. Bunların sadece oldukları söylenebilir. Şimdi Parmenides'in söylediği şey de bu. Bilinen ancak olan olabilir diyor. Değişimde olan şey bilinemez. Çünkü değişimde olan şeyi şimdi bilirsin, bir süre sonra o bildiğin şey başka bir şey olur. Ve o bilgi, sendeki bilgi geçersiz olur. O şey değil, ona yok, yanlış diyemeyiz. Çünkü yanlış demek için nesnesiz olması koşulunu getirmiştik. Ama yanlış değil o şey, görüngünün bilgisi. Görüngünün bilgisi, bilinci daha doğrusu, görüngüye karşılık düşen bilinç, sanı, çünkü sanı... Sanmak yani orada evet sanmakta şey var. Bir gerçeklik payı var. Yani doksa muhtemelen Türkçede de aynı şeyi sistematik gücük taşıyor sözcük. Yani oluşun bilinç oluşa baktığın zaman benim orada ki bilinç durumum bilim olamaz ya da bilgi olamaz. Çünkü oluş dünyası değişim dünyası ve oluş dünyası bütünüyle yok olan bir dünya değil. Oluş dünyası
Tamam, biten bir dünya. Ama aynı zamanda varken biten bir dünya. Yani oluş dünyası hem ya da görüngü dünyası hem varlığı hem yokluğu kapsıyor. O yüzden oluş dünyasının bilinç durumu, yani ona baktığın zaman oradan edinebileceğin özel bilinç durumu doksa durumu olacak. Bilgi olamaz. Yani bir şey bu. Sana opinion İngilizce sen. Evet, ben İngilizcelerini de öyle şey yapayım. Doksa opinion olarak geçecek. Almanca'da Meinung. Meinung. Meinung. Meinung. Evet. Ama Meinung. Yani o daha çok sanmaya benziyor. Şey. Denken gibi değil. Şimdi burası şey, kritik dönüm noktası. Yani buraya bakalım. Şimdi bu ne başka bir şeyden doğar ne de geçicidir. Bütündür diyor.
Bir şey sorabilir miyim?
Tabii.
Şimdi diyalektikle analiz görüntüsünde görüyoruz ya.
Evet.
Gerçek bilgiyi diyalektikle çalışılır, analitikle
diyalektikte bir şeye ulaşıyor muyuz? Ulaşıyoruz.
Diyalektikte varlık ve yokluk,
evet,
olmak durumunda. Yani iki karşıtlık olmak durumunda.
Evet, oluş durumunda karşıtların birliği var.
Burada fenomen dünyasından bahsediyoruz.
Evet.
Ama kavramların olduğu dünya fenomen dünyası değil. Olması,
evet,
da gerekir zaten.
Evet. O bir dünya da değil ayrıca. Soyut bir alan.
Kavramlar vardır.
Logos.
Varlık vardır gibi. Kavramlar vardır ve asla değişmemelidir. Değişmez. Bir bakı var, sonsuzdur aslında.
Evet.
O zaman analitik düşüncede bu analitik düşünce ise eğer varlık vardır.
Evet.
O zaman analitik de sanki gerçeğe ulaşmak daha kolaymış gibi.
Evet.
Geldi.
Tabii. Doğru. Yani o Parmenides ve öteki helotikler de öyle düşünüyorlar.
Diyalektik daha görüntü dünyasına ait gibi. Değil mi?
Doğru.
Hocam şimdi
yani o ona diyalektik görüntü dünyası, pardon, diyalektik görüntü dünyasına ait derken diyalektik oluş görüntü dünyasına ait diyeceğiz. Çünkü diyalektik aslında kavramın kendisine ait. Yani varlığa da ait ve bütün kavramlara ait olan bir şey.
Ama orada kavram değişiyor. Diyalektikte.
Evet.
Çok yalın olmuyor.
Yalın değil zaten.
Yalın değil, evet.
Dolayısıyla eğer kavram gerçekten yalın değilse analitik düşüncede bir şey var. Durum, yani analitik, burası esas konsantre olacağımız yer burası. Analitik düşünce, daha önce şey yaptık, bunu çözdük, yani hep birlikte konuştuk da çözdük. Analitik düşünce, diyalektiğin ön gereği, varsayımı. Diyalektik düşünce, analitik düşünce olmaksızın olamaz. Analitik düşünce, analitik momenti ya da düşünceyi sildiğimiz zaman diyalektiği de sileriz. Yani analitik düşünme, insan düşüncesinde, insan üstünde zorunlu kıpır. Evet, yalıtma ve bir kavramı kendi başına alma. Analitik düşüncenin kabahati yok. Analizin bir kabahati yok. Onu hep yapıyoruz ve yapmamız da gerekir. Yani ben bir sosyal kaosu aldığım zaman onu ilk önce çözümlemek zorundayım. Analiz etmek, oradaki kavramları ayrıştırmak, durumları falan filan ve ondan sonra onu anlamaya başlayabilirim. Analiz düşünce için saltık olarak zorunlu olan bir şey. Modern analitik düşüncenin, yani analitik geleneğin, Anglo-Sakson geleneğinin hatası analitik düşüncenin yetenekli olduğu tek biçim olarak görmesi. O kadar. Orada kalması, diyalektiği reddetmesi. Yani orada analitiğe benziyor, elatiklere benziyor. Ama aradaki fark şuydu, elatikler görüngüyü gerçek saymıyorlar, analitik düşünürler, modern analitik düşünürler, David Hume'lar falan filan. Bunlar her şeyi görüngüye bağlıyorlar, deneyime bağlıyorlar. Bunlar rasyonalistler, onlar görgücüler. Ve de başka
Bunlar diyalektiği görüp de reddederken analitik düşünürler. İşte diyalektiğin farkında bile değiller. Bunu açıkça söylemek lazım. Yani diyalektiğin karşıtların zorunlu birliğinin falan bunların yanına bile yaklaşamıyor. Ne kadar şey var işte, görgücü. O yüzden görgücü oluyorlar. Yani insanüstü gördüğü zaman gerçeği ondan geri dönemez. Böyle bir yapısı var insanüstü. Yani ben gerçeği bilip de onu reddedemem. Gerçeği reddettiğim şey, yani dolayısıyla analitik düşünürü suçlamamak lazım. Yani diyalektiği görmüyorsa görmüyor. Bu olanaklı bir şey. Çocukken bizler görüyor muyduk ya da bugün kaç, hangi okul diyalektiği öğretiyor? Ya çocuklara resmen formülleri ezberletiyorlar. Aralarındaki bağıntılar, mantıksallık, ussallık falan böyle şeyler henüz eğitimin şeyinde değil, kapsamında değil. Yani öyle ussal olarak açılmış ve açılmaya uygun, sorgulamaya uygun kafalar yetiştirmiyorlar. Çünkü o kafalar bu kültürün şeyi demektir. Ortadan kalkması demektir. Yani kültür kendi şeyini alıyor, önlemlerini alıyor. Doğru.
Diyalektik,
şimdi diyalektik konusunu şunları bilelim. Bir kere yani bu bir yabancı sözcük, Türkçe'de ihtişim diye bir karşılık verdiler. Olabilir, onu da kullanıyoruz. İkincisi diyalektik, Platon'un bulduğu düşünülen, kabul edilen bir şey. Düşünme şeyi, Heraklitus'ta yok. Yani düşüncenin şey olarak, evet. Yani evet. Zaten Heraklitus Platon'un şeylerinden birisi, sütunlarından birisi. Yani Heraklitus olmadan, Pisagoras olmadan Platon olamaz. Ama diyalektik Platon'a yükleniyor. Yani onu bulan Sokrates'e de değil. Ki Sokrates Platon'un öğretmeni. Sokrates'e yüklenen şey ahlakın buluculuğu. O İlginç bir şey. Yani Sokrates'i de göreceğiz. Sanki Sokrates olmadan ahlak yoktu gibi bir anlama geliyor. Ama değil. Yani Sokrates bir orada şey yaptı, dönüş noktası yaptı. Yani sadece Atina tarihiyle değil, belki de insanlık tarihiyle ilgili bir dönüm noktasını temsil ediyor en azından. Ama şey, diyalektik onun dışında bir kavramın kendinde zorunlu olarak karşıtıyla ilişki içinde olduğunu anlatmak için kullandığımız terim. Yani varlık kendinde yokluktur vesaire ve her kavram kendinde kendi karşıtıyla birlik içindedir. Yani olumlu kendinde olumsuzdur. Uzay kendinde zamandır. Uzay ve zamanın birliği. Bunlar karşıt kavramlar ve bu devlet her kavram, devlet de şey, karşıtların birliği. Yani şey diye düşünmeyin, bir kavramın pozitif, negatif gibi her kavram karşıtların birliği. İşin ekstra formülasyonu bu. Devlet aile ve toplumun birliği. Aile nedir? Aile kendinde toplumdur. Yani aile mesela bu şeyde varlık kavramına benziyor. Varlık kavramı nasıl? İlk güçlünün ilk momenti olarak soyut ve kendi başına kavram değilse öteki... Yani aile kavramı zorunlu olarak toplum kavramına götürüyor ve toplumla birlikte bu yöntem konusuyla bunlar mantık biliminde şey geçti yani.
Birliğinde karşıtı olması gerekiyor ama olabilen.
Karşıtı oluyor. Karşıtların birliği. Her kavram karşıtların birliğidir. Öyle demek daha iyi. Bir çok. Varlık yokluk. Öz biçim vesaire yani. Mesela o düdük gerçekten şey, ben yani 10 kere ya da 20 kere oldu hep kesiyor. Yani beni neden şey kesiyor, onu başka bir moda geçir. Şimdi bu şey, diyalektik. Şimdi şuraya bakarsak şeyi görüyoruz, sonsuz, gerçeklik yalnızca olandır. Bu ne başka bir şeyden doğar ne de geçicidir. Bunları anlayabiliyoruz. Yani varlık eğer başka bir şeyden doğacak olsaydı kendisinden başka bir şeyin varlığını yanına almış olacaktı ve bu olanaksız. O zaman sınırlı olacaktı ve geçici değil, bütün, burada bütün sözü var, bir bütüne itiraz gelmişti. Bir bütün değildir. Tamam ama varlık... Burada bu tür eklentiler şey, yüklemler aslında varlığa ait olmayan şeyler. Ama Parmenides'in anlamını belki güçlendirmeye yarıyorlar. kendi sınıfında tektir, devrimsiz ve sonsuz. Ne vardır ne de olacaktır ama aynı zamanda her şeydir. Çünkü onun için nasıl bir doğuş arayacaksın? Nasıl ve nereden artabilir? Olmayanların olacağını ne söylemene ne için izin verir?
İfade edilse mi aydın?
Evet. Bu Spikios'un evet, bu Parmenides'e ait ve Spikios'tan bilgi geliyor. Yani muhtemelen çeviri biraz daha belki iyileştirilebilir. Hangi zorunluk onun daha sonra ya da daha önce yokluktan başlamasını sağlayabilir? Yani varlık varsa diyor, bu artık yaratılması ya da yok olması düşünebilecek bir şey değil. Hangi zorunluk onu getirmiş olabilir ya da yaratmış olabilir? Bence doğuş yetmiştir. Ortadan çıkışı yatsı. Şimdi ekstingilal nehir fit diye bir şey var. Yani yokluktan yokluk gelir. Bu panteizmin ülkesi ve burada yine şey var. Panteizmde de var. Yani yani oluş yoktur. Yokluktan yokluk gelir demenin anlamı o. Hiçbir şey oluşmaz. Varlık ayrılabilir değildir. Çünkü bütünüyle kendisi gibidir. Yani ayrılabilir değildir derken ayrılma değildir ya da ayrışabilir değildir diye anlayacağız.
Parçalanmaz.
Parçalanmaz. Evet, çünkü parça bile iki ayrı şeyi anlatır ve yani onları düşünüyor. Neden parçalanamaz? Ve yılsın. Bir uslanmama, bir argüman geliştirip orada başkalarını kabul edebileceği ya da başkalarını zorlayabilecek bir argüman Zenon'a yaptırıyor. Onları yazıyorlar. Çünkü bütünüyle kendisi gibidir. Yani şurası burasından farklıdır da ben işte burayı ondan ayırıyorum da diyemezsin diyor. Çünkü her tarafında kendisi gibi. Homojen. Biraz da belli bölümleri daha yoğun, belli bölümleri daha seyrek değil. Her tarafında düz, eşit yoğunlukta. Plan. Hiçbir yerde daha çok değildir. Çünkü yoksa bir arada durmayacaktır. Ne de daha azdır. Çünkü her şey varlık doludur. Tüm tek bir bileşik bütündür. Çünkü varlık ile birliğe akar. Değişmezdir. Dingindir. Değişmezlik ve dinginlik birlikte gidiyor. Eksik olduğu söylenemez. Evet. Böyle şeyleri var. Şimdi bu kadar yoksul, bu kadar soyut bir varlık ya da olma durumu bu fizik,